gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım metal çok, alana satmaya geldim. Dost esrihim deliliğim, aşıklar bilir neliyim. Devşir ben ikiliyim, bile bitmeye geldim. Ben gelmedim dava. Benim işim sevişim, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir sorun var programında daha birlikteyiz. Ramazan'a özel programlarımız devam ediyor. Girişten de anlaşıldığı üzere yine konumuz ezgiler ve müzik. Konuğumuz kıymetli sanatkarı Sayın Aykut Kuşkaya. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Estağfurullah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız?
Elhamdülillah. Siz iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Çok şükür. Bizi bir Ramazan'a daha eriştiren Rabbimize şükrediyoruz. Bakalım ömrümüz yettiğince inşallah hepimiz için hayırlı, iyilikle, güzelliklerle değerlendirmek mümkün olur. İnşallah. 11 ayın sultanı bu yılda yine inşallah hayırlarla, iyiliklerle, güzelliklerle geldi. Sofralarımıza bereket getirsin inşallah Ramazan. Hanelerimize huzur getirsin. Kalplerimize inşirah, ferahlık getirsin. Hayırlı, uğurlu, kutlu, mübarek olsun.
İnşallah Allah razı olsun. Evet hocam biz çok heyecanlıyız. Sizi ağırlamak bizim için mutluluk verici. Gençliğimize böyle ilk günlerimize dönüyoruz. Gerçekten çok mutluyuz bu anlamda. Hocam sorulara geçmeden evvel kısaca kendinizden bahseder misiniz?
En zor soru bu var ya.
Biz zordan başlıyoruz genelde hocam. Diğer sorular daha kolay olacak merak etmeyin.
Yani yaş 50'yi geçtikten sonra kendinden kısaca bahsetmek hayli zor oluyor.
Evet.
Şöyle özetlemeye çalışayım. İstanbul doğumluyum. Anne tarafı Tatar, Kırım Tatarı. Baba tarafı Arnavut, Selanik Arnavutu olan bir aileden. 8 kuşak, 9 kuşak İstanbullu olarak burada doğdum. İlk ortaokulu bulunduğum yerde Göztepe'de okudum. Sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne gittim. Sonra kader öyle nasip etti. Marmara Üniversitesi'ne gittim. Ekonomi bölümünü bitirdim. Hatta bir de yüksek lisans yaptım. Orta Doğu ve İslam ülkelerinde ekonomi branşında ama müzik her zaman için hayatımda zaten vardı. Aile ortamında çok küçük yaşlardan beri böyle fasıl ortamlarında büyüdüm ben. Hala zihnimde, hafızamda hatta gönlümde olan pek çok eser, türkü, şarkı formunda, Türk sanat müziği formunda eser o çocukluk yıllarımdan kalmadır. Müziğe profesyonel anlamda işte 90'lardan biraz önce yani 88-89 gibi başladık ilk Cemre adlı albümde. Ama dediğim gibi onun öncesinde hep müzik vardı bende. İlk olarak bağlamayla başladım ortaokulda. Fakat bağlama çalmayı hala her ne kadar sevsem de beste yapmam için beni yönlendiren bir enstrüman olmadı. Hani Serde bir şöyle bir Orta Anadolu'luk, Egelilik, Akdenizlik, Yörüklük, Manavlık falan olsa işim daha kolay olurdu ama dediğim gibi yani hep İstanbul kökenli bir ailem olduğu için herhalde Batı tarzı enstrümanlar daha çok hitap etti bana. Çok geçmeden gitar çalmaya başladım. İlk bestelerimi verdim. Ondan sonra da olabildiğince işte yaşadığım, değer verdiğim şeyleri yazıp, çalıp, söylemeye, sevdiğim şeyleri insanlarla müzik olarak da paylaşmaya devam ediyorum. Rabbim nefes verdiği sürece de inşallah bu yolda devam ederim.
Evet. Allah güç kuvvetinizi arttırsın inşallah. Evet Sümeyla Hanımcığım, sorular için söz sizde.
Evet hocam hoş geldiniz. Bugün aslında sizinle Ramazan ve müziği
çok
bir arada.
Ederim.
Evet hoş geldiniz hocam tekrar o zaman. Bugün Ramazan ve müziği sizinle bir
hoş
arada
bulduk.
Konuşalım istedik. Ve sağ olun bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Aykut Kuşkaya ismi yıllardır şarkılarıyla bizi bu hayat hengamesi içerisinde böyle diri tutan, bize kararlılık veren bir ses. Biz de istedik ki Ramazan'ı bir de sizin sesinizden dinlemiş olalım inşallah. Yani Ramazan'ın terbiye eden ve şu dünya hayatındaki bu bocalamaya istikamet veren bir yanı var. Sizce müziğin de böyle bir misyonu var mı diye başlayacağım. Ve müzikle siz Ramazan arasında başka ne tür bağlar kuruyorsunuz hocam?
Geniş bir soru tabii yani.
Evet.
Ramazan ve müzik bağlamında bir soru olmuş oldu bu. Ramazan-ı Şerif'in, mübareğin gerçekten de bizi içimize döndüren, içimize sevk eden bir tarafı var. Hiç şüphesiz orucun, aç kalmanın, dilimize sahip çıkmanın, bedenimizi kontrol altına almanın da bunda çok büyük bir etkisi var. Bu yüzden de büyük bir nimet zaten. İnsanın bu içe yolculuğu, içe dönüşü kendini tabii sorgulamasına neden oluyor. Ramazan'ın en çok önemsediğim taraflarından bir tanesi de budur zaten. Yani günlük hayatın o engelmesinden, debdebesinden, dağdağısından kopup da biraz işte hani Kur'an-ı Kerim ayı malum Ramazan-ı Şerif. Daha çok Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, dini bilgilerimizi yeniden gözden geçirmek. Ama bütün bunları yaparken de kendi hayatımıza şöyle bir çeki düzen vermek. Kendimizi bir kez daha sorgulamak. Bunu mümkün olduğunca da acımasızca yapmak. Hani başkasını eleştirdiğimiz kadar daha da fazlasıyla kendimizi eleştirmek bizleri aslında dinin gerçek amacına ulaştıracaktır. Yani daha iyi birer insan olmaya. Ramazan hiç şüphesiz bu anlamda çok büyük bir fırsat. Rabbim inşallah değerlendirmeyi nasip etsin. Bir büyüğümüzün dediği gibi yani yaşantımızı inşallah Ramazan gibi yaşayabilirsek ölümümüz de bayram olur. Hazreti Mevlana'nın da buna dair çokça şeyleri vardır, beyitleri vardır. Gerçekten de öyledir. Yani ölümün bayram olması için hayatı da biraz Ramazan uhreviyetinde yaşamak lazım. İşte bütün bu anlamlarda Ramazan kendimize bakmamız cephesiyle çok değerli. Müzik bunu sağlar mı? Ne dinlediğinize bağlı, nasıl dinlediğinize bağlı, hatta hangi atmosferde dinlediğinize de bağlı. Söz konusu din ve müzik, din ve musiki olduğu zaman yani çağlar boyunca içimizde olan bu kavram, müzik kavramı elbette dinle de çok özdeşleştirilmiş durumda. Sadece bizler gibi inanan, Müslüman olan bireyler için değil, insanlığın ilk başlangıcından bu yana hemen hemen bütün dinlerde, bütün ritüellerde zaten müzik var olan bir şey. İnsanın hakikati arayışında, bir yaratıcı, bir tanrı, bir Allah arayışında ve bu yolda yani Afrika'nın ilkel kabilelerinden tutun da işte Amerika'daki Kızılderililere kadar, Orta Asya'daki, Kuzey Avrupa'daki şamanlardan tutun da Hristiyan ayinlerine, ritüellerine kadar ve elbette ki bizdeki Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kıraatiyle, ezanımız, makamları olmak şartıyla tasavvuf tarihimizde de pek çok şekilde müzik kullanılmış. İmam Gazali Hazretleri'nin müzik hakkında aslında çok dehşet bir tespiti var. Der ki yani müziğin helalliği, haramlığı sorulduğu zaman kendisine üçe ayırıyor bunu. Diyor ki müzik hem haramdır, hem menduptur, hem de mübahtır. Müziğin haram olması sizi Allah'tan ne kadar uzaklaştırdığına ya da ne kadar yakınlaştırdığıyla alakalı bir mesele olarak ele almış tamamen. Yani sair ibadetlerimizden hiçbirini yerine getirmeyip de sürekli kendisini Allah'a karşı, dine, diyanete karşı isyana teşvik eden, şehvetinin peşinde koşturan her türlü müziği ve bunu dinlemeyi haram kabul etmiş. Mekruh kabul ettiği müzikler var. O da işte her ne kadar bir İslami yaşayış içerisinde olsa da müzikte çok fazla haşır neşir olup da ibadeti taata vakit ayıramayanlara da bunun da mekruh olarak kabul etmiş. Bütün bunları yapıp da Allah'a yaklaştırabilecek müzikleri yaptığında ya da dinlediğinde bunu da mübah kabul etmiş. Yani yapılabilir bir şey olarak kabul etmiş. Bizim İslam ve müzik tarihimize baktığımız zaman hep Kur'an, Kerim kıraati ve ezan sesi ortaya çıkar. Anadolu geleneğimizde hani türküyü birazcık ayırabilirsek bu bağlamda, bunun dışında çok fazla örnek yoktur. Bir yanıyla tabii çok güzel, çok doğru bir şey. Yani bir diğer nesneler gibi bir nesnedir aslında müzikte, bir eşyadır. Onu nasıl kullandığınız, sizi Allah'la ilişkinizi nasıl belirlediği, toplumla ilişkinizi nasıl düzenlendiği anlamında müzik yararlı veya zararlı olabilir. Yıllar içerisinde yaptığımız müzik tarzında da bizler bunlara dikkat etmeye çalıştık. Hem sözüyle hem müziğiyle hem de oluşturduğu düşüncelerle, duygularla. Yine de tabii bu çok kontrol edilebilir bir şey değil. Çünkü merhum Necip Fazıl'ın Çilesinde bir ideolojik kısmı vardı böyle kitabın arka tarafında. Orada şiir özelinde aslında güzel sanatların tanımlarını yapar, manifestosunu çıkarmıştır. Der ki orada şiir için, müzik için, diğer güzel sanatlar için güzel sanatlar bir polis tavrıyla, polis edasıyla yaklaşmazlar insanlara. Yani delilleri, kanıtları ortada olan bir şey değildir. İki kere iki dört etmez her zaman. Aynı müziği çalıp söylediğimde sizin için başka bir şey ifade edebilir. Başka ortamda, başka bir dünya görüşünü yaşayan insanda bambaşka duygular, size hissettirdiğinin tam tersi şeyler de hissettirebilir. İşte bu anlamda müzik aslında bireysel bir şey, subjektif, çok nesnel bir şey değildir yani. Dediğim gibi yıllar boyunca ben de çokça arkadaşım da bunlara dikkat ederek, riayet etmeye çalışarak müzik yaptık. Yaşadıklarımızı anlatmaya çabaladık. Çünkü biliyoruz ki yaşadıklarınızı anlatırsanız ancak sizi dinleyen için bir faydası, bir tesiri söz konusudur. Aynı şey sadece benim mesleğimde olanlar için değil, öğretmenler için de geçerlidir mesela. Yani edindiği bilgileri motomot sadece beynini, hafızasını kullanarak aktarıyorsa öğrencilerine bir eğitmen, çok fazla o çocukların gönlüne, kalbine girmeyecektir. Onların da hafızasını, beynini çalıştıracak bir işlev olur. Fakat yaptığınız işleri, söylediğiniz sözleri ya da çalıp söylediğiniz eserleri gerçekten yaşayarak icra ediyorsanız ya da bestesini, sözünü bu şekilde yazdıysanız, yani işin içine biraz gönül katabildiyseniz, o zaman umulur ki karşınızdakinin de gönlüne girer. Ramazan ve müzik deyince benim için Ramazan'ın bir diğer bütün anlamları dışında, bütün o güzel, mübarek kavramları dışında insanı içe döndürmesinden bahsettim ya. Benim için çok değerlidir bu. Yani ilk gençlik yıllarımdan beri, oruç tutmaya çabaladığım ilk zamanlardan beri, Ramazan'ı yaşamaya çalıştığım ilk günlerden beri hep o içe dönüş beni çok etkiler. Tabii daha gençken, üniversite yıllarımda Ramazan'ın o itikafına da riayet ederek son 10 gün içerisinde daha verimli değerlendirebiliyorduk. Belli bir zaman sonra işte hayatın meşgalesi gelince, evlilik, çoluk, çocuk, sorumluluklar vesaire, çok fazla fırsat bulamıyoruz buna ama ben kendi adıma o günleri çok özlüyorum. Bu olamasa bile yine de o gecenin dinginliğinde özellikle, hani belli saatler vardır ya, insanın kendiyle daha çok baş başa kalabildiği, işte etraftaki gürültü patırtının biraz sustuğu, muhatabiyetlerin azaldığı o gece dönemleri, Ramazan geceleri bu anlamda benim için çok değerli, çok kıymetli. Pek çok eseri de aslında o Ramazan içerisinde yazdım ben. Yani mesela üstadın ilk bestelediğim eserlerindendir, Yattığım Kaya. Bir Ramazan gecesinde çileyi aldım elime. Üstadla tanışmam da böyle oldu Necip Fazıl'la. Kitabı karıştırırken dizelere denk geldim. İşte bu akşam o kadar dolgun ki sular, gömül benim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor diye. Daha okurken bestelemeye başlamıştım ben bunu. Mırıldanmaya başlamıştım. Elimde bir enstrüman yokken. o kadar hitap etti bana. Belki rahmetli babamı yeni kaybetmişliğimin etkisiydi. Belki liseden bir arkadaşım askerde şehit olmuştu. Yani hep böyle gidenlerle, dünya değiştirenlerle meşguldü kafam. O kadar çok çarptı ki beni. Bir Ramazan gecesinde nasip oldu. Üstad Merhum Necip Fazıl Kısakürek'ten ilk besteyi yapmak. Yine kaldırımlar yüksek lisans zamanlarımdaydı. Süleymaniye Külliyesi'nde dersten, sohbetten, Arapça dersinden çıktıktan sonra Eminönü'ne doğru inerken kaldırımları, Arnavut kaldırımlarını yürümeye başladım. Bu sırada Necip Fazıl'ın şiiri geldi aklıma. İşte sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum ardıma, bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum diye başladım. Bir kafamda müzik oluşmaya başladı. Yine bir enstrüman falan olmadan. Bu sefer adımlarıma dikkat ettim. O adımlarımın ölçüsünde, ritminde, daha doğrusu doğru ifadeyle metronomunda bir beste çıktı ortaya. Hemen koşa koşa eve gittim. İşte enstrümanı aldım elime. Kaldırımlar bestesi de böyle çıktı. Yani onun şeyi, yürüyüşü, ritmi, metronomu tam böyle o benim adımladığım kadardı. Sokaktayım, kimsesiz, bir sokağa ortasında diye.
O devamını da isteriz o zaman hocam.
Memnuniyetle, şeref duyuyorum, ne demek. Yine bir başka eser, mesela Nereye Kadar. Tam bir sorgu eseri zaten. Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde. Annem babam mutlu, bende gözyaşı. Bu da bir Ramazan gecesinde çıkmış bir şey. İşte yaşadığım hayatı bir sorguladığım bir eserdir. Sözlerini söylemek yerine hakikaten alayım, mırıldanayım ben hiç değilse bir kıtasını.
Tamam, çok memnun oluruz hocam.
Bir gözle baksınlar esere nasıl çıktığına yani.
Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde. Annem babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı. Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde. Annem babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı. Delikanlı olunca savrulup durdum. Sonunda sığınacak bir dost buldum. Fırtınalı rüzgarlı zamanlardan kurtuldum. Hiç dinmedi içimdeki bu duygu savaşı. Ateşten sözlerim var, söylesem seni yakar. Ve sussam, saklı tutsam beni yaralar. Buğulanmış camlara yazılmış gizli laflar. Sordum kendime nereye kadar. Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, koşuşturma nereye kadar. Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan. Sonsuzluktur yolumuz öyleyse nereye kadar. Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, bu koşuşturma nereye kadar? Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan. Sonsuzluktur yolumuz öyleyse nereye kadar? Nereye kadar? Nereye kadar öyleyse nereye kadar?
Ağzınıza sağlık Aykut Bey. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Tabii çok az güzel önceki sohbetinizden anlıyoruz ki hayatın içinden aslında çıkıyor müzik. Adım seslerinden çıkıyor, rüzgar sesinden çıkıyor, belki yaşanmışlıklardan çıkıyor. Az önceki sohbetinizde de bahsettiniz, babanıza ve arkadaşınıza da özel olarak bu özel ayda rahmet dileyelim Rabbimizden. Tabii hocam biz...
Amin, cümlesini, cümlemize inşallah.
Evet, amin inşallah hocam. Programın başlığını biz Ramazan'ın sesi dedik. Böyle Ramazan'ın kendine has bir sesi var mı? Bize hangi mesajlarla sesleniyor? Sizin Ramazan'la ilgili söylemek istediklerinizi de ayrıca alabilir miyiz hocam?
Ramazan'ın sesi benim için önce ezanlardır. Ezanlardır ve Kur'an-ı Kerim kıraatidir. Yani içerisinde Kur'an-ı Kerim'i barındırdığı için değerli bir aydır zaten Ramazan-ı Şerif. Rabbimiz de bize bu şekilde buyurmuş. O yüzden Allah'ın kelamını daha çok okumak, daha çok anlamak, hayatımıza ondan daha büyük dersler çıkartmak ve önemli olarak da özellikle bunları yaşamaktır aslında bize gelen. Ramazan'ın sesi uhreviyatın sesidir, maneviyatın sesidir, doğanın sesidir, doğallığın sesidir. Bahsettiğiniz gibi işte hani kuşların cıvıltısı, rüzgarın esişi, dalgaların denize vuruşu, ağaçların yapraklarının birbirine teması, bunlar bile bizi Allah'a yönelten, onu tezekkür ettirebilecek şeylerdir şüphesiz. Ramazan'ın sesi aslında insandır bana göre. Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel enstrüman da bir insandır, insan vücududur. Yani o ses tellerimizdeki titreşimden tutun da bütün anatomimiz bizi çok iyi bir enstrüman yapmıştır. Müzik bu anlamda da çok önemlidir. Ramazan biraz da ney sesidir. Çünkü çok güzel bir enstrüman olan ney, insan sesine en yakın, en yatkın olan enstrümanlardan birisidir. Ramazan'ın sesi velhasıl kelam insanın iç sesidir aslında, iç duyuşudur. İçten gelen de her şey güzeldir. Yeter ki samimi olsun, içtenlikli olsun. Ramazan'ın sesi insandır, insandan başka bir şey değildir.
Ne kadar güzel cevap verdiniz hocam gerçekten. Yani doğanın sesine kulak vermek, aslında bunların hepsi bizi Allah'a götüren ayetler olarak, aslında bu modern dünyanın koşturmacası arasında çoğunu biz kulak arkası ediyoruz. Çok fazla duymuyoruz, durup dinlemeye sanki vaktimiz yok gibi bir koşturmaca içerisindeyiz biz. Aslında buradan şunu soracağım. Kur'an-ı Kerim'de de çok sık geçen bir ifade var. Kafirler için söylenen bir ifade. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Yani bu ayetten hareketle aslında Müslümanların sağır olmamak için, kulaklarını eğitmek için bu modern dünyanın koşturmacası arasında böyle özel seslere, Rabbimizin ayetlerine kulak verebilmek için neler yapmaları gerekir hocam? Sizi bir kulak ustası olarak düşünerek bu soruyu yöneltelim.
Estağfurullah. Tabii ayeti kerimede geçen aslında o şey, yani kulak sağır olması, hakka, hakikate sağır olmaları, onu duymamaları ya da duymak istememeleri anlamına geliyor. Aynı şekilde işte gözleri vardır ama görmezler. Yani Rabbimiz tarafından artık basiretleri bağlanmış insanlardan bahsediyor. Kulakları vardır, duymazlar. Allah hiçbirimizi böyle kullarından eylemesin elbette. Ama bu bizim çabamızla mümkün. Yani içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif her ne kadar oruç ayı, Kur'an-ı Kerim ayı olsa da vakti sınırlı ibadetler bunlar. Yani namaz da böyledir, oruç da böyledir, hac da böyledir, zekat da böyledir. Ya baremleri vardır, sınırları vardır. Ama adına din dediğimiz, diyanet dediğimiz şey aslında bir yaşam tarzı. Bu yaşam tarzını üstümüzde ne kadar barındırabilirsek ibadetlerimiz de bu anlamda diğerlerine göre hani göreceli olmaktan çıkar. Yaşantımız bir dini yaşayışa dönüşür. İşte bu nedenle oruç tutmak hani hepinizin bildiği gibi sadece aç kalmak değil, bunun çok ötesinde. Hani eline, diline, beline hakim olmak. Şu ağzımızdan çıkanlara biraz dikkat etmek. Yalan zaten söylememek ama kimseyi de çekiştirmemek. Kimseye iftira atmamak, kimsenin gıybetini yapmamak anlamına geliyor. Sinirlerimize hakim olmak anlamına geliyor. Biraz daha kalender meşrep olmak zamandır Ramazan. Öyle her şeye içerisinde yaşadığınız hani zamanın, sosyal medyanın, teknolojinin değişmesiyle, dönüşmesiyle birlikte hani herkes her şeyi biliyor, herkes her şeyi konuşuyor. herkes herkesi paylaşıyor filan. Bu anlamda da bir riyazet gerektiren aydır. Yani sadece bir şeyler yiyip içmemek değil. O bir şeyler yiyip içmediğimiz vakitte yine Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle insan eti de yememek. Yani kimseyi çekiştirmemek. Onlar hakkında kötü bile düşünmemek. Yani çocuklarımızın eğitiminde hep aşılamaya çalıştığımız şeylerdir. Ellerinizden öper. Yani 4 tane evladım var benim.
Maşallah.
Allah razı olsun. Ayşe'ye işte bu tip şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki işte iyilik yapan iyilik bulur. O şimdi bunları ezberliyor. Atasözleri. İşte iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir falan diye. Bunların anlamını öğreniyor. Geçenlerde bize dedi ki ben de aslında arkadaşlarım bana kötülük yaptığı zaman da dedi anaokuluna gidiyor. Ben onlara iyilik yapmak istiyorum dedi. Anlamış o aradaki farkı. Yani evet. kötülükle mukabele etmemek de çok yüce bir iyilik. Kalpleri gönülleri fethetmek böyle mümkün zaten. Yani iyiliğe karşı herkes herhalde bir iyilik yapar. Yani az çok kadir şinassa, biraz kadir kıymet veriyorsa, kendi özüne ve karşısındakine değer veriyorsa iyiliğe karşı zaten kayıtsız kalınmaz. Ama asıl olan size bir kötülük yapıldığı zaman ona iyilikle mukabele etmektir. En büyük fetihler zaten böyle yapılmıştır. Fetih denince güzel bir diyarda yaşıyoruz biz. Güzel toprakların evlatlarıyız, torunlarıyız. Güzel bir ecdadın torunlarıyız. Güzel bir medeniyetin yavrularıyız. Anadolu'dan bahsediyorum. Anadolu irfanı da aslında tam olarak budur. O yüzdendir ki Anadolu'muz, yani Malazgirt'ten bile öncesinde ve sonrasında İstanbul'un fethinden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağ kapatıp çağ açan fethinden önce dervişlerin bu memlekete gelmesiyle dini yaşayış başlamıştır. Hoca Ahmet Yeseviler, onların talebeleri, Yunus Emre'ler, Akşemseddinler, Pir Sultan Abdallar, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlana'lar gelmiş bu diyarlara. Dinlerini yaşamışlar. Çok öz yaşamışlar. Çok öz konuşmuşlar. Onların yaşayışından etkilenen farklı dinlere mensup insanlar zaten İslam'ın fethine hazır hale gelmişler. Gönül vermişler. Gönülleri almışlar. Gönüller yapmaya gelmişler. En baştaki eserler de bu anlamda önemlidir. Hazreti Yunus'un sadece sizler bizler gibi inananları değil aslında bütün bir dünyaya şamil olan onlara bir düstur niteliğinde olan sözleri var. İşte gönüller yapmaya geldim tam da öyle bir sözdür. Ben gelmedim davi için demiş Hazreti Yunus. Davi günümüzde maalesef çok kullanılan bir kelime değil. Halbuki öz ve öz Türkçe bir kelime. Ortada duran bir mesele hakkında çekişmek, itişip kakışmak, onu birbirine dava etmek anlamına gelen bir kelime. Yani demiş ki ben gelmedim kavga için. Ben gelmedim itişip kakışmak için. Ben gelmedim cedelleşmek için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İşte çağlar ötesinden gelen bu sözler ve bu anlayış, Anadolu irfanı dediğimiz bu yüce gönüllü medeniyet bize bunu öğretmiş. İnşallah hepimizin genlerinde de bu vardır. Hepinizin bildiği gibi yani yıkmak çok kolay. Herhangi bir şey yapmak zordur. Yıkılmış olanı yapmak da daha da zordur. O yüzden yıkmadan, kırmadan, dökmeden, incitmeden gönüller yapmaya gelmekte, atalarımızın, ceddimizin izinden bu anlamda gitmekte fayda var.
Evet, Allah razı olsun hocam. Ne güzel söylediniz. Aslında konuyu açtı. Fetih dediniz, İstanbul'un fethi. Aslında toprak fethi de sizin konuşmanızdan şunu anlıyorum ki, bir başlangıç değil, bir sonuç. Önce gönüller fethedilmiş, bunun neticesinde en sonunda toprak fethedilmiş. Bu konuya da çok güzel değindiniz gerçekten. Siz hocam yani müziğinizle inancımızdan ve kültürümüzden beslenen, az önce de bahsettiğiniz gibi çok önemli şairlerin şiirlerini kulaklarımızda işleyen ve daha kalıcı hale getiren bir isimsiniz. Allah razı olsun bu anlamda gerçekten sizden. Geleceği ve
başarabiliyorsak ne mutlu.
Evet, inşallah hocam. Geleceğe ve gençliğe yönelik farklı projeleriniz var mı? Gelecek nesle yönelik tavsiyeleriniz, niyetleriniz, programın sonuna doğru dinleyicilerimize söylemek istediğiniz mesajlarınız var mı? Bunları da sizden dinleyelim hocam.
Elbette, elbette kıymetli kardeşim. Yani gençlerle ilgili çalışmalarım var. Hala hazırda devam eden çalışmalarımız da var. Yapmış olduğumuz eserler ve bunlara yönelik konseptlerden oluşan programlarımız da var. Gençlerle birlikte olmayı çok önemsiyorum. Hem lise, üniversite gençliğimizle hem de belli bu konuda çaba gösteren vakıflarımız kanalıyla, Gençlik Spor Bakanlığımız kanalıyla onlarla sıkça buluşmaya gayret ediyoruz. Hem dönem içerisindeki örgün öğretim sezonundaki programlarla hem de yaz kamplarıyla. Gençlerle birlikte olmak hani bir neslin yenilenmesi ve bu ulvi mesajların ama dediğim gibi işin içerisine şurayı katarak, gönlü katarak, kalbi katarak verilmesini çok önemsiyorum. Bu ister bir hatip olsun dediğim gibi, ister benim gibi bir müzisyen, söz yazarı, bestekar olsun, ister bir eğitmen olsun, ister bir hoca olsun, hepimiz için aslında aynı şey geçerlidir. Sizler de çok değerli bir vakıfsınız. Eminim yaptığınız işi hem severek hem de içtenlikle yapıyorsunuz ki karşı tarafta bir aksi olsun. Rabbimiz nezdinde de bizim hanemize de inşallah bir şey yazılsın. Bu her zaman açık kalacak bir kapıdır. Asıl olan çünkü iz bırakmak. Yani bahsettiğimiz merhumlar buna Necip Fazıl da dahildir. İşte 700 asır önce gelen Hazreti Yunus Emre de dahildir. Öyle güzel şeyler yapmışlar, öyle güzel şeyler yaşamışlar ki iz bırakmışlar. Yaşarken tanıma, tanışma ve birlikte aynı sahneyi paylaşma fırsatı bulduğum çok önemli bir müzisyen bence Türk toplumu için. Rahmetli ağabeyim Barış Manço. Onun da şöyle bir sözü vardı. Demişti ki ben öldüğüm zaman bana öldü demeyin. Ne zaman benim eserlerim unutulur, adım anılmazsa o zaman bana öldü deyin demişti. Gerçek olan budur. Amel defterinin açık kalması ya da kapanması da aslında tam olarak böyle bir şeydir. O yüzden iz bırakmak önemli. Taraf olmak da tabii önemli. Yani ne yaptığınızın bilincinde olarak. İnşallah bu Ramazan vesilesiyle kendinizi bir kez daha sorgulayarak neyin tarafı, neyin dostu olduğumuzu seçerek hayatımızda bu istikamette devam etmek, kimseyi incitmemek, kırmamak, tam tersi gönülleri vere vere almak, gönüller yapmak hepimize nasip olsun. Taraf olmak demişken programımızın belki de hani son dakikalarıdır. Hazreti İbrahim Efendimiz gelir yardıma. Hazreti İbrahim Efendimiz malum Allah'ımızın kendisi için Halilur Rahman dediği, Allah'ın dostu dediği Ulul Azm peygamberlerimizden. Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın da öz dedesi. Tıpkı torunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah bir dediği için ve gayri ilah tanımadığından dolayı içerisinde yaşadığı toplum onu dışlar. Ve döneminin Nemrut'u onu cezalandırmak ister. Diğer inananlara, Allah'a inananlara ve gayri ilah tanımayanlara ders olsun diye. Cehennem varı ateşler yakar. Amacı Hazreti İbrahim Efendimiz'i o ateşlere atıp cezalandırmaktır. Sonra hepimizin bildiği gibi o ateşler gül bahçesine dönecektir. Hoş ama Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, imanı, inancı, kavim imanı sayesinde. Rivayet edilir ki ateşe çer çöp taşıyan, ateşi güçlendirmek için, Nemrut'a yaranmak için bir şeyler taşıyan hayvanların yanı sıra yerde bir karınca sürüsü belirir. Ağızlarında birer damlacık su vardır ve ateşe doğru ilerliyorlardır. Görenler sorarlar karıncalara, ya ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz böyle diye. Karıncaların lideri cevap verir. Der ki, duyduk. Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atacakmış. Biz onu söndürmeye gidiyoruz. Yahu derler, komik olmayın. Sizin cirminiz ne, cirminiz ne? Küçücük varlıklarsınız. Hani o çoluk çocuğun ateşi gördüğü zaman o cehennem var yakılışı, anne babalarının paçalarına, eteklerine sarılıp da baba cehennem yanıyor. Cehennem yere inmiş, gökler, bulutlar yanıyor falan dediği o ateşi siz ağzınızdaki şu birer damlacık suyla mı söndüreceksiniz dediklerinde karıncaların liderinin verdiği cevap çok manidardır. Der ki, olsun, tarafımız belli olsun, olsun, safımız belli olsun, olsun, dostluğumuz belli olsun. İşte çağlar boyunca yaşanan bu hak ve batılın mücadelesinde, belli ki süre gelecek olan iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesinde hakkın, iyinin, doğrunun, güzelin, hayrın yanında olması gereken, hepimizin vermesi gereken cevaplar bunlar. Olsun, safımız belli olsun, tarafımız belli olsun, dostluğumuz belli olsun. Önce kendimize ve Yaradanımıza, sonra başta Efendimiz olmak üzere elçilerimize, sonra da içerisinde yaşadığımızın, toplumun insanlarına ne kadar dertlerine derman, gönüllerine şifa olabilirsek o kadar da bu meselenin, bu davanın dostu ve tarafı oluruz inşallah.
Evet hocam, ne güzel söylediniz gerçekten. Allah razı olsun diyoruz biz de size. Evet hocam, Hazreti İbrahim'den bahsettik madem. Bizim hemen kulaklarımıza İbrahim içimdeki putları devir ezginiz geldi. Sizden dinlersek memnun oluruz.
Elbette, elbette kardeşim. Bu arada sözleri bu İbrahim ezgisinin Asaf Halit Çelebi'ye aittir. Bestesi de çok sevdiğim fakat geçtiğimiz sene kaybettiğim çok iyi bir dostum Şafak Tavkul'a aitti. Herkesine de rahmetle, minnetle İbrahim'i çalın. İbrahim içimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, ocağa buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim güneşi evime sokkan kim? Azala durmuş bahçelerin solgun aydınlığında gül, düşmüş çilelerin son yaprağı da kucağına gül. Bin Nemrut yüklendi omuzlarına, bin Nemrut'un ocağını. Bin uşaklarla sağlar ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. Yanmaktadır, yakılmaktadır, kor olmuştur yürekler. Yeter ya için bir selamın, badar ile Şam'a gül. Bin Nemrut yüklendi omuzlarına, bin Nemrut'un ocağını. Yine uşaklarla sağlar ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan ki, güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim güneşi evime sokan ki.
Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel, çok anlamlı bir sohbet oldu bizim için. Birçok konuya değindik. Ve gerçekten Ramazan'ın o ulvi havasını sizinle sohbet ederken de hissettik. Size teşekkürlerimizi ve dualarımızı sunuyoruz bu yüzden. Şarkılarınızı şarkılarınız gerçekten hani gençliğin o heyecanlı damarına böyle doğru bir akış yönü sunmaya çabalıyor. Bunu hissedebiliyoruz. İnşallah bu şekilde nice şarkılarınızı dinlemek bizlere nasip olsun diyelim. Rabbimin günahlarımızın, hatalarımızın, yanlışlarımızın affolunduğu bir Ramazan geçirmeyi ve sevdiklerimizle şükür içerisinde karşılayacağımız bir bayrama erişmeyi inşallah nasip etsin Rabbim. Tüm dinleyicilerimize selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Siz dinleyicilerimizden de dualar bekliyoruz inşallah. Bir sonraki programda tekrar bir araya gelebilmek niyetiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm.
Karşılıklı olsun inşallah kardeşim dualarınız. Ve aleyküm selam. İstenlikle, sevgiyle, muhabbetle ben de hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
Sağ olun.